Selamun aleyküm ve rahmetullah. Değerli Erkam Radyo'nun dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri. Yine bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz ve daimi konuğumuz GİMDES Genel Sekreteri Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir Hocam. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum tekrardan.
Evet, geçtiğimiz bölümlerde daha çok helal gıda ile alakalı bir zemin oluşturma mahiyetinde bir programlar yapmıştık. Şimdi bu bölümden itibaren biraz daha herkesin sorduğu, sürekli olarak bahsettiği, işte şunda bir sıkıntı var mı, bunda bir sıkıntı var mı diyerek sordukları konuların üzerine birazcık eğilelim istiyoruz ki tamam. Merak edilen mevzular, günlük hayat içerisinde tüm insanların sık sık karşılaştığı mevzular aslında. Dolayısıyla bu mevzulara da biraz girelim istiyorum ama girmeden evvel de izleyicilerimize şunu hatırlatmak isterim. Yorumlarla bizlere destek olabilirler. Yorumlarla akıllarına takılan soruları sorabilirler. Hı-hı. Ve bu sorular istikametinde de bir şeye varabiliriz. Güzel bir konuya varabiliriz. Daha farklı Hı-hı. diğer bölümlerimizi bu konuların yorumların istikametinde şekillendirebiliriz. O yüzden yorum ve beğeni konusunda söylemiş olalım istiyorum.
Tabii. Yani bizi yönlendirsinler. Merak evet. ettikleri hangi konular varsa, helal ve sağlıklı gıda konusunda neyi merak ediyorlarsa bilgimiz dahilinde cevaplama çalışırız inşallah.
Şimdi şöyle bir soru geliyor aklıma. Ben bütün ki eskiden bu yapılıyordu bildiğim kadarıyla bütün problemli katkı maddelerini bir liste halinde çıkartsam ve bu problemli katkı maddelerini liste halinde çıkardığım katkı maddelerini markete girince bütün ürünlerin arka planındaki o içindekilerden çözmeye çalışsam bu şekilde görebildiklerimi almasam ama göremediklerimi de alsam kendimi korumuş olabilir miyim ya da ne kadar korumuş olabilirim? Bunu yaptığımda ne kadar muvaffak olabilirim?
Çok az. Çok az yani ihtimal olarak çok az bir ihtimal veriyorum. Çünkü yani iki tane problem var. İki tane temel problem var. Şimdi yani GİMDES yokken biz değerli başkanımızın Hüseyin Kami hocamızın kitaplarında yazmış olduğu e-kodlarındaki o tehlikelerle işte ben çocukluğumda hatırlıyorum nüfus cüzdanı gibi kaplardık onları biz PVC ile cebimizde taşır. İşte marketlerde bir şey alırken bu tehlikeli katkılar var mıdır yok mudur diye bakarak tercih ederdik. Yani o zamanın cihadı oydu gıda ile ilgili.
20 yıl önce ben de hatırlıyorum böyle eski püskü şeylerle bir liste halinde bulunduruyorduk. Elimizde geziyorduk yani.
30 yıllık bir hadise. Evet. Daha eskisi bile olabilir. Yani hocamızın işte yazmış olduğu kitaptan esinlenerek o gıda raporundan. Fakat günümüzde bunun zaten doğru olmadığını anladığımız için zaten bu çalışmaları şu an yapıyoruz. Bu çalışmaların yetersiz olduğu, eksik olduğu falan. İki tane problem var. Ben şöyle diyorum. Türkiye'deki ürünlerin %90 belki küsürü yani cesaretli bir rakam ama münafıktır. Yani. Ürünler münafıktır. Ne demek? İçi başka dışı başkadır. Yani gerçekten içinde kullanılan katkılar ham madde, katkı maddesi ve yardımcı madde diyelim. Bunları açıklarız. Niye? Üç ayrı şey kullanıyoruz.
Ham madde, katkı maddesi ve yardımcı madde.
Aslında girdiler denilebilir. Girdiler tamamen. Bunlarla içindekiler kısmında yazılanlar farklılık arz edebiliyor. Burada firmanın bile bile yazmadıkları da olabiliyor. Mevzuatın izin verdiği ve yazmasan da olur dediği de oluyor.
Geçen bölümde bahsetmiştiniz. %1'in mi? %1'in altında
binde
kalan
üç,
gibi.
%3'ün altındaysa. Yani bu veya yardımcı madde diye değerlendirilebilecek bir girdiyse bu diyelim. Buna yani müsaade ediyor. Hani bir katkı maddesi değil. Bir ham madde de değil. Sadece prosesi kolaylaştırmak için. Aslında hiç kullanmasan olur ama proses gereği, prosesin bir yerlerinde işte köpürme oluyor. Köpürmeyi engelleyelim. Akması lazım, akmıyor. Akışkanlığı arttıralım. Kayması lazım, kaymıyor. Kayganlaştıralım. Falan filan gibi.
Üretimde gereken şeyi aslında hani katkı maddesi gibi değil ama üretimdeki kolaylaştırıcı noktaları yapmak için.
Bunlar mesela yardımcı madde. Bunu yazmayabilirsin diyor mevzuat. Ama ürüne temas var ve sen bunu yiyorsun. Yemesen bile temas var. Yani temas ediyor yani hani necis bir şeye temas etti mi necaset bitti. Yani fıkhen bu arızadır. Evet mevzuata göre arıza olmayabilir ya da sağlık bakımından belki bir risk içermeyebilir ama biz Müslümanız. Bizim helal mevzuatımızla gıda mevzuatı paralel değil yani aynı şekilde gitmiyor.
Çok ince bir soru geldi aklıma şimdi. Bulaşı olduğunu varsayalım ama bir madde var ki bir katkı maddesi ya da bir ajan var ki içerisine eklediğimizde bakterileri öldürüyor. Dolayısıyla o necaseti gıdanın içerisinde bırakmıyor, temizliyor aslında. Böyle bir katkı maddesi var. Buna bakış açımız ne olur? Necaset kalmadı diyelim mesela.
Ama fıkıh diyor ki bir şey necisse Yani fıkhen konuşmak lazım. Yani başta konuştuk, zeminde konuştuk bu işleri. Zemin attığımız evet. videolarda bence sence diye bir şey olmaz. Allahça, peygamberce ve fıkıhça tabiri caizse. Yani şimdi mantıklı geliyor. Necis demek, pis demek. Ben bu pisliği öldürdüm. O zaman öldürdüm. Necaset bitti. Değil işte. Fıkıh diyor ki necaset varsa bunu suyla yıkaman lazım diyor. Yani suyla necasetten taharet düşünün hani hatırlarsınız.
Evet.
Setre avret falan gidiyor ya hani şeyler.
Evet, hadisten taharet.
Evet gibi. Taharet. Şimdi necasetten taharette ne vardır? Pis varsa, bir pislik varsa bunun suyla yıkanması lazım diyor fıkıhta. Şimdi mesela şarap bir yere değdi. Alkol uçtu. Şimdi alkol uçtu. Normalde yok orada şarap. Bitti evet. mi peki iş? Hayır.
Evet.
Diyor ki orayı yıkayacaksın diyor. Şimdi fıkıh bunu demişken, ya biz de bilimsel olarak bunu şöyle biliyoruz, böyle biliyoruz, bunu güncelleyelim, revize edelim. Böyle bir mantık yok hocam. Yani fıkhi bir mesele varsa bunu ona tabi olarak fıkhi çözmemiz olarak gerekiyor. Tabii çözmek gerekiyor. Dolayısıyla fıkhi olan çözümlerle çözülmediği sürece bence sence diye başlarsak zaten ben bu sefer Kur'an'a, hadislere, peygamberin usullerine dönmüş olurum. Zıt bir çalışmayla dönmüş olurum.
Bu soruyu Allah şöyle aklıma getirdi ve Tayyip meselesinin herhalde karşılığında tekamül ediyor tam anlamıyla. Kur'an'daki ayetlerdeki. Yani geçtiğimiz bölümde bunun temelini oluşturduk. Bu bölümde de buna dair net bir soru çıktı önümüze.
Evet.
Ve yeni bir teknoloji dediğim gibi necasetten arındırıyor
tabii,
belki ama.
Tabii şimdi mesela alkolle ilgili bunu soruyorlar işte.
Evet.
Etil alkol temizleyici olduğu halde bu nasıl pisletici olabiliyor? Soru bu.
Aynen.
Tamam da ben bunun yani Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlardaki hikmetlerin tamamını keşfedecek akla sahip değilim ki hocam. 2 gram aklımla sonsuz bir ilmi ezeliyi anlamaya çalışıyorum. Sence bu mümkün mü? Sonsuz bir hikmeti. Yani sen bir maşrapayla okyanusa kafa tutuyorsun yani.
Evet.
Olmaz. Zaten hadis-i şerif bize bunu söylüyor. Cennet ehlinin en büyük zevklerinden bir tanesi dünyada anlayamadığı, keşfedemediği, hikmetlerini çözemediği Rabbisinin hikmetlerini anlamak, tanımak olacaktır diyor. Ve bu Rabbimizin hikmetleri sonsuz olduğu için cennet de sonsuz olacak çünkü bitmeyecek.
Bitmeyecek.
Ben her gün tabiri caizse vay anasına, uf canına Rabbimiz ne hikmetli işler yapmış da biz bunu keşfedememişiz diye sıkılmadan günümüzü geçireceğiz.
Evet.
Yani ben şunu zannediyorum. Ya teknolojik olarak biz bunu halledebiliriz. Ya tamam da Rabbimizin bir taşla 100 tane bile değil. Sonsuz hikmetle binaen, hikmete binaen iş yapar. Ben bunu zamanla keşfederim. Mesela etin işte pişmesindeki o parazitleri konuştuğumu hatırlıyorum. Bak 30-40 yıldır keşfettik.
Evet.
1450 yıldır Rabbimiz bize bunu söyledi. Peygamber vesilesiyle. Ya dolayısıyla aynen. hani kıyamete kadar biz Rabbimizi evet çok keşfedeceğiz. Aklımızla, fehmimizle, idrakimizle, tefekkürümüzle, teknolojik gelişmelerimizle, keşiflerimizle ama bitmeyecek hocam. Rabbimizin keşfi cennette devam edecek. Çünkü sonsuz bir zatın keşfiyle uğraşıyoruz.
Evet. Rabbim hayretimizi arttırsın demişler.
Hayretimizi arttırsın.
Allah hayretimizi arttırsın. Evet. Çünkü biz burada hayret edeceğimiz konular bile daha o kadar çok var ki
tabii.
onları bile bitiremeyecekken cennette bunun üstüne kat kat koyulacak belki de.
Şuraya devam edeyim. Orayı bitirmedik. Tamamlamadan geçmeyelim. İki cihetten dolayı biz bunu tam olarak anlayamayız demiştik. Bir tanesi ürünler münafık.
Evet.
İçindekilerle gerçekten içindeki olanlar tutuşmaz, uyuşmayabilir. O yüzden ben onu içindekiler kısmını okuyarak çözemem. Gerçekten fabrikasına gidip görmediğim sürece, uzman bir nazarla görmediğim, bilmediğim sürece içindekiler bize belli bir miktarda bilgi verir. Gerçekten içinde kullanılanların tamamını yazmayabilir. Bilemeyiz. Bu birinci arıza. İkinci arıza da şu, içindekiler var da, şimdi birazdan bazı örnekler vereceğiz. İçindekilerin de içindekiler var hocam. İçindekiler de yazmış.
Ha, bak, burası çok önemli. Ha. İçindekilerin de içindekileri var aslında.
Tabii.
Ama o yazmıyor.
O yazmaz ki, nasıl yazacak? Yani içindekiler de mono ve digliserit yazmış. Şimdi biz biliyoruz ki mono ve digliserit bir emulgatördür. Vazifesini konuşuruz. Ama kaynak yağdır. Bu hayvansal yağ da olabilir, bitkisel yağ da olabilir. Şimdi bu detaylar burada yazmaz. Hayvansal yağsa hangi yağ? Şimdi bu Türkiye'de üretilmeyen bir ürünse domuzun yağı da olabilir.
Evet.
Hatta domuzun yağından üretilmiş bir emülgatörse ya da sığır veya işte dana gibi bir hayvandan üretilmişse bu da İslami usulde kesilmemişse yine arıza. Ve yüksek ısır işlem gördüğünde, saflaştırmalardan geçtiğinde, DNA molekülleri kalmadığında sen bunun hangi hayvana ait olduğunu bile bulamazsın demiştik. Hadi hangi hayvan olduğunu bulduk? Sığır çıktı. Hadi besmelesini bul.
Evet.
Nasıl bulacaksın besmelesini? Yani analizle ilerleyemeyeceğin durumlar bile varken İçindekilerde faraza bitkisel bir emülgatör, bitkisel bir şey olunca helal manasına gelmez ki bu. Bu sefer de proses yardımcıları var. Mesela bir portakal suyu, örneklendireyim. Hı hı. Bitkisel bir şey değil mi?
Evet.
Hayvandan portakal suyu çıkmaz.
Yani
portakal suyu portakaldan çıkar.
Aynen öyle.
%100 portakal suyu bile olsa, hiçbir katkı içermese bile proses yardımcısı olarak kullanılan enzimler vardır. O portakaldan daha fazla su elde etmek için biz mayışa enzimi deriz buna. Ya da değişik işte enzimler. Proses yardımcıları vardır. Yine helal ve sağlıklılık konusunda bilinmeyenler var, görülmeyenler var. Perdenin arkası var. O yüzden hani şu mantık doğru değil. Bitkiselse helaldir. Bu mantık bile doğru değil. Yani içindekilerin de içindekileri var. Çok. Özetle detaylandırınca daha iyi anlaşılacaktır muhtemelen. Hı. İleriki zamanlarda. O yüzden içindekiler ile biz helal ve sağlıklı bir gıda seçimini yapamayız. %100.
Hatta size yapılan eleştirilerden bir tanesinde şunu hatırlıyorum. Bizim kabul etmediğimiz monodigliserit gibi bir ürün var denildiğinde bu sefer sizin sertifika verdiğiniz, helal sertifika verdiğiniz bir üründe de aynı madde yazıyor.
Evet.
Onda da yazıyor, bunda da yazıyor. Nasıl fark oluyor? Ne ki? Şeklinde böyle eleştiriler Bravo. De alıyordunuz yani.
Bravo. Yani hem eleştiri hem soru. Evet. İşte biz diğerinde ne kullandığını bilmiyoruz. Ama bizim izin verdiğimiz monodigliserit helal.
Yapabiliyorsunuz.
Helal, sağlıklı, bitkisel ve güvendiğimiz bir belgeye sahip, yurt dışından gelse bile mutlaka güvendiğimiz bir partner, helal sertifika kuruluş tarafından onaylanmış, denetlenmiş olduğunu bildiğimiz için buna izin veriyoruz. Ama diğerinde ne olduğunu bilmiyoruz. Şüpheler evet. var. Yani evet, geçen birisi söyledi, hocam dedi, sertifikalı çikolatanıza bakıyorum, sertifikasız çikolataya bakıyorum. İçindekiler birebir aynı dedi ya.
Bire
Nasıl
bir
oluyor?
Aynı.
Hani evet. Zahiren aynı gözüküyor ama bundaki de lestin, bundaki de lestin. Ama şimdi, bu helal lestin.
Şimdi burada suizan edildiğinde otomatikman şöyle bir durum ortaya çıkacak. Demek ki para için bu iş
para
yapılıyor.
Için yapılıyor. Yani.
Para olduktan sonra içerisindeki maddeler aynı olsa da sıkıntı yok. Yine verilebiliyor gibi bir mantık söz konusu.
Hocam münafığın da namazı namaz gibi gözüküyordu. Müslümanın da namazı namaz gibi gözüküyor. Zahiren baktığımı namaz namazdır. Dört rekat eğilip kalkılıyor. Yani zahiren aynı gibi gözükenler farklı olabilir manasını söylemeye çalışıyorum.
İçeriğini,
hakikatte,
içeriğini.
Allah katında, içeriğinde.
Evet.
Değil mi? Yani onun içindekiler ihlasken münafığın içindeki, namazın içindekiler nedir hocam? Nifaktır.
Evet.
Riyakarlıktır. Gösteriştir. Bak içindekiler var. Onların da içindekiler var. Yani onda ihlas var.
Her şeyin
samimiyet var.
İçerisi diye bir şey var
i̇çerisi.
Aslında yani.
Tabii
yani
ki.
İçin bir içi var. Tabii. Şimdi böyle detaylandıralım istiyorum aslında meseleleri. Dolayısıyla evet. bir içerik konusu. Yıllardır siz özellikle margarin konusuna çok dikkat ediyorsunuz.
Doğru.
Bunu çok net bir şekilde biliyorum. Margarin konusunda niye bu kadar dikkat ediliyor? Yani öncelikle mesela margarinde hiç böyle içindekilere bakmadan sizi margarine karşı bu kadar iten şey neydi?
Bunun geçmişi var.
Hı hı.
Bunun geçmişi var. Oradan geleyim ben. Şimdi 1960'lı yıllarda o zamanki İslam büyüklerinden bir tanesinin Allahu hı hı. Alem keşfen ve kerameten olduğunu düşünüyorum ben.
Hı hı.
Çünkü bu zat biliyoruz ki evinden çok dışarı çıkmamış. İlimle, irfanla uğraşmış. Ahmet Sürev Altınbaşak adında büyük bir İslam büyüklerinden diyelim. Hı hı. Yani kanaat önderlerinden bir zat. Şimdi Hüsrev Efendi demiş ki margarine domuz karıştırıyorlar kardeşim yemeyin demiş. 60'lı yıllarda. Ve biz biliyoruz ki hayatını biliyoruz. Ahmet Sürev Efendi'nin.
Hı hı.
40 yıl boyunca Kur'an yazmakla uğraşmış bir zat. Kur'an yazıyor.
Evet yani bu konulardaki ilmi noktadaki yok. Şeyi yoktu
yok,
aslında.
Yok yok yani ne evet. ihtisası var ne bir şey. Bir de evden çıkmıyor yani fabrikaya hı hı. gitmesi, görmesi mümkün değil yani. Hani çok net olarak hayatını bilenlerden de dinliyoruz. Allahu Alem, İslam büyüklerinin vardır böyle hı hı. halleri bilirsiniz. Dolayısıyla ki zaten o zamanlarda margarinin ilk keşfinde bitkisel margarin yok zaten. Hayvansal margarin var. Şimdikinin aksine.
Hmm.
Tamam mı? Hayvansal margarin var. Şimdi margarin şöyle keşfediliyor. Sıvı yağ alıyorlar sıvı yağı. Biz bunu nasıl katı hale getirebiliriz? O zaman teknoloji yok. Ne evet. hidrojenizasyon var, ne esterifikasyon var, bir şey yok. Yani 50'li yıllar, 60'lı yıllar ilk margarin teknolojisinde. Demişler ki ya biz hayvansal yağları alalım, eritelim. Bir şey düşünün hani kuyruk hı-hı. yağını ya da bir hayvansal yağ eritip de o eriyik olan yağ kısmını düşünün.
Evet.
Oda sıcaklığında bıraktı mı ne oluyor? Donuyor.
Donuyor.
Demişler ki biz bununla bunu karıştıralım ve bu sıvı yağları katı hale getirelim. Yani mantık bu hani şuna benziyor bu iş. soğuk suyla sıcak suyu karıştıralım, hı hı, ılık su elde edelim. Sıvı yağla katı yağı, hayvansal yağ ile bitkisel yağları karıştırıp, hı hı, sonra bunu dondurup oda sıcaklığında bıraktığında
donuyor zaten.
Donuk olarak durabildiğini görmüşler. Bunu keşfediyorlar. O zamanki Arge, Ürgeler, hı hı, ve ilk kullandıkları yağ domuz yağı, hayvansal yağ.
Domuz yağının daha düşük sıcaklıklarda donabilme durumu var mı? Öyle bir bilgimiz
ondan,
var mı?
Ondan değil o. Hmm. Şundan dolayı onu kullanıyorlar. Çok fazla domuz yağı var. Allah yaratılışta domuza çok yağ koymuş. Ya bir dana da, bir sığır da, sığır da.
Ha, yağının çok olması sebebiyle zaten. Bu da maliyeti düşüren bir durum. Şimdi, oluyor.
Tabii bizim danalarda, işte sığırlardaki yağ oranına baktığınız zaman dişilerde, ineklerde daha fazladır sığırlarda. Hmm. Ama %10-15'i geçmez. 10 civarındadır. Evet. 7-10 civarındadır. Yani ama domuza baktın mıydı %40'a varıyor. Kıyaslanmayacak şekilde. Yani Allah domuza özel bir yağ vermiş. Hususen, hı-hı, kavram yağı. Hani vücudunu kavralayan, çevreleyen, evet, kavrayan yağlar. Kapkalın yağ tabakası var. Yani hayvanın %30-%40'ı yağ zaten. Ve bu hani böyle kuyruk yağı gibi böyle ciğere takıp da yiyeceğim bir yağ da değil. Vasıflı bir yağ da değil.
Hani, şimdi aklıma şey geldi. Bir de o dönemlerde şey de yapıldı. Yani zeytinyağından ve tereyağından vazgeçilmesi için, hı, çok ciddi bir şekilde PR'lar yapıldı.
Tabii,
yani
tabii.
Çalışmalar, reklamlar, manipülasyonlar kesinlikle çok güzel yapıldı yani.
Zaten sen milletin tükettiği yağı elinden almazsan sonuçta belli bir sayıda insan bir yağ tüketecek. Hı hı. Sen bu yağı elden almazsan onun yerine ötekini sokamazsın ki. Bu her zaman böyledir.
Her zaman böyledir.
Ha, böyledir, evet, yani. Senin önündeki elindekini alacağım ya da onu senden soğutacağım. Ondan sonra ötekini sokacağım.
Şimdi bizi izleyenler, tabii, böyle 50 yaşının aşağı yukarı, yok 40 yaşının üstündeyse de Bizimkiler diye bir dizi vardı. Evet. Yani herkes bilir onu özellikle. Bizimkiler dizisinde geçenlerde bir repliğe denk geldim. O eski tarihi, hmm, şeylerde.
Gördüm.
Yaşlı bir amca orada oynayan. Evet. Diyor ki aslında işte zeytinyağını çok seviyorum ama sağlığımdan sebep margarin yemek zorundayım. Şeklinde bir replik çok yazılmış çok mesela.
Evet ya.
Çok enteresan, çok dikkatimi çekti. Zeytinyağını aslında çok seviyorum ama işte sağlığımdan dolayı margarin yemek zorundayım. Oysa tam tersi.
Tereyağının yerine margarin, zeytinyağının yerine ayçiçek yağını nasıl, evet, sokacaklar da başka türlü? Evet, dolayısıyla önceleri hayvansal yağlar kullanılarak başlanmış, hı-hı, tamam mı? Bu sıvı yağları katı halde tutma, katı hale getirme. Ya sıvı yağı niye katı hale getirelim? Daha kullanışlı, daha, evet, kolay. Yani bu teknoloji kafası bu. Sonra öncelikle işte hayvansal yağları eriterek, hı-hı, o yağları karıştırarak, hususen don yağı dediğimiz domuz yağlar, hı-hı, ithal, zaten ithal gelen yağlar da var. Yerli o zamanlar daha fazla, denetimler az falan filan, bir sürü zaten tabii sıkıntılı zamanlar.
Denetimler, evet, de çok daha az olduğu zamanlar.
O zamanlar çokça kullanılmış. Ve o zamandan Hüsrev Efendi'nin, Ahmet Hüsrev Altınbaşak Efendi Hazretleri'nin söylediği, domuz yağı karıştırıyorlar deyip yemeyin dediği bilgiden kaynaklı bir cemiyet, margarin görünce domuz yağı olarak bunu hep algılamış ve yememiş. Şimdi bu margarinle domuzun eşleşmesi buradan geliyor.
Evet.
Sonra zaten bizim başkanımız Hüseyin Kami hocamız geçmiş yıllarda, hatta kitaplarında da var, hatta mahkemelik de olmuş. Belli bir markanın domuz yağını kullanarak margarin elde ettiğini deşifre ediyor Hüseyin Hoca.
Bu yazışarak mı bunu ortaya çıkartıyorlardı?
Yazışarak var. Hı hı. Yanlış değilsem. Hani çok detaylara şimdi hatırlamıyorum. Hı. Bayağı çünkü geçti üzerinden. Ama benim bildiğim yazışarak, içeriden malumat alarak, sonra da bunu paylaşarak, hatta mahkemelik durumlar da olmuş. Yanlış değilsem kitabı ile ilgili yasak durumu da bir dönem olmuş diye hatırlıyorum, hı, yanlış değilsem. Böyle, hı, bir aleyhte bir çalışma yapılmış diye hatırlıyorum. Ama tabii o zamanlardaki bu domuzları deşifre etmek için işte Hüseyin hocamız gibi değişik kişilerin de kitapları olmuş. Türkiye'de domuz gerçeği falan, hı, gibisinden yasaklatılmış bu kitaplar. Toplatılmış falan. Yani o zamanlarda bu margarin domuzla eşleştiği için tabiri caizse, hı hı, margarine bir antipati, margarine bir alerji tabiri caizse oluşmuş. Bu sefer margarini bakınca margarin pilavda kullanılıyor, çorbada kullanılıyor, margarin, evet, pastada kullanılıyor, börekte kullanılıyor olunca bu sefer bunların da tüketilmemesi gerektiğine dair piyasada böyle artık yavaş yavaş bir gıdalarla ilgili bir hassasiyet gelişmiş.
Hassasiyet gelişti.
Tabii. Yani margarin...
Bu süreci doğru gelecek olursak şimdi, hı, hayvansal noktadan bitkisele doğru kaydıkça bir meşrulaşma durumu söz konusu mu margarinde?
Bazı konularda evet, bazı konularda hayır.
Hı.
Şimdi sonraları, ya biz bu hayvansal yağın yerine başka bir teknoloji bulamaz mıyız, edemez miyiz çalışmış. Zaten halktan bir tepki var. Hı hı. İnsanlar istemiyorlar, Müslümanlar bu konuda tepkililer. gibisinden hidrojenizasyon teknolojisini keşfetmiş o zaman. Ben yanlış değilsem Avrupa'dan aldığımız bir teknoloji. Bizim keşfettiğimiz bir şey değil. Avrupa keşfediyor. Yani bu ne demek? Bir sıvı yağı, sıvı yağ doymamış diye geçer. Doymamış yağ asitleri diye geçer. Katı yağda doymuş yağ asitleri diye geçer kimyada. Doymamış ve doymuştan kasıt şu. Hidrojenden doymamış. Hidrojeni aç.
Evet.
Öteki de hidrojenden doymuş. Demek ki hidrojenden doyunca katı oluyor.
Katı oluyor.
Hidrojenden doymamışsa sıvı oluyor. Sıvı mantık bu. Kalıyor. Hani tüketicilerin, dinleyicilerin anlayacağı şekilde. Öyleyse ben bunu hidrojenden doyurursam, hidrojeni ben bu sıvı yağa bir şekilde monte edersem tabiri caizse, yapıştırır ve birleştirirsem, o zaman ben bunu hidrojenden doymuş hale getirir, katı hale getirebilirim. Mantık bu. Yani ne yapıyorlar?
Bunu düşünmek, bunu bulmak da ciddi bir iş ya.
Tabii ciddi bir arge. Ciddi bir arge gerektiriyor. Ciddi bir ürge gerektiriyor.
Evet.
Sonra hidrojeni ben buna nasıl bağlayabilir mi çalışmışlar. Hidrojen bombardımanı diyelim tabiri caizse. Almışlar bu yağı. Hidrojen bombardımanı işte yüksek basınç altında, sıcaklık falan filan bir şeyler altında. Hidrojenizasyon, hidrojenleme işlemini keşfediyorlar. İşte çok sağlıklı. Bakın artık hayvansal yağ da yok. Biz bunu tamamen bir teknolojiyle. Hidrojen zaten sorun yok, bir sorun yok, hiçbir sorun yok diyerek, bunun da PR'ını iyi yaparak, işte köylü kadınlara böyle şalvarlı giymiş kadınlar, köylü kıyafetleri giymiş erkeklere de bak işte bu yağı tüketin daha sağlıklı,
kolesterol yapmıyor, kalbiniz için, bunu
kalbiniz için trigliserit yapmıyor gibisinden. Yani şimdi evet saçma sapan ifadeler olduğunu anlayabiliyoruz bunların, ama o zaman da bir nesil buna inandı, tereyağını bıraktı. Ve margarinle büyüdü ya.
Evet.
Margarinle büyüyen bir nesil var ya.
Margarini ekmeğe sürüp yemedi.
Ekmeğe sürerek işte bu sağlıklıymış işte şifa niyetine falan diyerek bir ciddi bir kaybımız var yani. Kayıp
maalesef
var.
Maalesef. İşte o ferasetin eksikliğinden de bayağı bir çekti aslında
çekti,
ülke.
Çekti.
İnşallah şimdi yavaş yavaş o ferasete tekrar kavuşmamız
lazım. Bilinçlenmemiz lazım.
Bilinçlenmemiz gerekiyor.
Onun için çalışıyoruz. Sonra hidrojenizasyonun kanserojen etkiler meydana getirdiği bu hidrojenleme işleminde trans yağların oluştuğu, trans yağların vücutta kanser etkisi meydana getirdiği, vücudu mahvettiği, karaciğer enzimlerini bozduğu, böbrekleri mahvettiği, kalbe ciddi zararlar verdiği, damar iç yapısını bozduğu, damar sertleşmesi oluşturduğuna dair bir yüzlerce, binlerce okuyabilirsiniz. Yani makaleler mevcut. Hidrojenizasyonu artık hiç kimse savunamıyor. Hiç kimse artık yani ya bunu şöyle de savunabiliriz diyen bir tane adam çıkmaz yani şu anda.
Ama o dönemin başında aynı o ilk margarin çıktığı dönemlerdeki gibi çok ciddi savunulduğu bir dönem oldu yani.
Tabii bilim bunu savundu. Ama bilim nasıl savunuyor? Hocam ben bir margarin üreticisi olarak bir profesöre işte profesörleri şimdi biz şey altına bırakmayalım. Hani hocalarımızı bir yani sıkıntılı bir bakış açısı altına bırakmayalım ama maalesef bunlar yaşandı. Ben biraz besleyerek, biraz fonlayarak, biraz para vererek ya şununla ilgili bazı
açıklamalar yapan, beyanatlar verin.
Bizi öven, çalışmalar yapan, o zamanki bilimsel veriler de bunu destekleyince konuştular. 3-5 tane profesör de konuşunca ne oldu? İşte hadi bakalım bu sağlıklıymış. Şimdi ne oldu? Hidrojenizasyon tukaka oldu. Onun yerine esterifikasyon, interesterifikasyon yani esterleşme reaksiyonuyla bir teknoloji geliştirildi. Bu sefer hidrojenizasyon yerine biz bunu bulduk. Artık bununla yapıyoruz. Hidrojenizasyonu ya hiç yapmıyoruz, kullanmıyoruz ya da çok azıcık kullanıyoruz. %3-5 kadar işte azalttık diyerek bunu öven bir teknolojiyi şu an günümüzde yaşıyoruz.
Evet.
Ama biz buna da izin vermiyoruz. Ne hidrojenizasyona ne esterifikasyon işlemine. Esterifikasyona niye izin vermiyorsunuz? İşte bu da zamanında hidrojenizasyon gibi önce teknolojik veriler, bilimsel verilerle sağlıklı zannedilir. Yarın bir gün sağlıksız olduğu keşfedilir de biz buna vesile oluruz. Sonra eyvah demeyelim diye biz tedbirli davranıyoruz. Biz bunlara izin vermiyoruz. Fakat çözümsüz de bırakmıyoruz.
Tecrübeli.
Evet, çözümsüz de bırakmıyoruz. Fraksiyonel yöntemlerle. Fraksiyonel yöntem neydi? İlk başa dönelim. Hayvansal katı yağ ile sıvı yağ karıştırınca yarı katı sıvı bir yağ elde edebiliyorduk ya.
Evet.
Aynı bu yöntem işte fraksiyoneldir.
Ama burada da takip mi gerekiyor?
Ama biz bunu hayvansal değil. Biz bunu bitkisel yapıyoruz. Ha. Bitkisel yapalım diyoruz. Çünkü bitkisel olan ve oda sıcaklığında taş gibi sert duran yağlar da var. Ne gibi? Palm yağı gibi. Ne gibi? Kakao yağı gibi. Ne gibi? Bir parça Hindistan cevizi yağı gibi. Hindistan cevizi yağı biraz soğukta daha katı durur. Sıcakta sıvı durabilir. Biz ne yapıyoruz? Oda sıcaklığında katı durabilen, işte palm yağının stearin kısmı gibi Malezya ve Endonezya taraflarında çokça üretilen bu yağın 50-55 derecede eriyen bu yağın bir miktarını al, sıvı yağla karıştır. Bir de bu faz ayrımını engellemek için helal ve sağlıklı bir emülgatörde lecitin gibi kullanırsan oda sıcaklığında katı bir yağ elde edebilirsin. Biz buna fraksiyonel bir yöntem diyoruz. Fiziksel.
Evet.
Ama diyecekler ki şimdi dinleyiciler, palm yağları da 50 derecede 45 derecede eriyorsa, vücut 37 derece ise biz bunu nasıl eriteceğiz? Bu da vücuda zararlı değil mi? Hayır efendim, biz vücudumuza aldığımız bu yağları vücut sıcaklığıyla parçalamıyoruz. O zaman kuyruk yağını da parçalayamazdık. Kuyruk yağı faydalı, şifalı.
Enzimlerle.
Enzimlerle parçalıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı lipaz enzimi gibi enzimlerle parçalayarak zaten biz bunu ayrıştırıyoruz. Yoksa zaten ölürdük. O yüzden palm yağının zararlılık konusu da kesinlikle bir oyundur. Kesinlikle bir operasyondur. Amerika, ayçiçek, mısır, soya, kanola gibi tohumların üretim konusunda ve tohum konusunda babası olan tabiri caizse Amerikalılar ve arka planda İsrail ili tohum firmaları para kaynağının Endonezya ve Malezya'ya doğru kaydığını görünce bundan rahatsız oldular. Ve
çok güzel.
Bundan rahatsız olunca buna bir operasyon çektiler. Yine aynı senaryolar. Profesörleri
yani
konuşturarak.
PR çalışmalarının arka planında bu
tabii,
noktadaki çalışmalar da var.
Kesinlikle.
Eğer
kesinlikle
senin işine yaramayan bir madde, ham madde zirveye çıkmaya başladıysa, pik yapmaya başladıysa onu düşürmek için onu kötülemen lazım.
Hocam, palm yağı eğer Amerika'da üretiliyor olsaydı biz bugün palm yağının faydalarını konuşuyorduk. Çok net söylüyorum. Endonezya ve Malezya gibi Müslüman ülkelerde
üretildi. O zaman bizim burada şu yaptığımız faaliyet çok büyük bir faaliyet.
Faaliyet
şu
tabii
an
ki.
Bunu konuşmamız çok büyük
biz
bir faaliyet.
An,
bunu insanlara duyurmaya çalışmamız
tabii
çok önemli bir faaliyet. Çünkü
kesinlikle
bunlar hep bu yoldan girdiler.
Kesinlikle.
Bir şeyi
kesinlikle
kötülemek istediklerinde ortaya çıktılar. Hem de bunu böyle titrileri olan kişilere söylettirdiler.
Evet.
O titrilerle profesördür, doktordur, şudur budur gibi
tabii
onlara konuşturdular ve birilerinin para kazanmasını da engellediler. Kendilerinin
kesinlikle
de ortaya çıkmasını sağladılar. Bununla birlikte de nesli bozmaya çalıştılar.
Kesinlikle.
Zaten.
Ama yanlış anlaşılmasın. Ben palm yağı şifalı demiyorum. Palm yağının diğer yağlardan farklı bir zararı yok diyorum. Yani rafine edilmiş, kimyasal işlemlerden geçmiş, rafinasyondan geçmiş bütün yağlar aşağı yukarı aynıdır demek lazım.
Yani bu doğru bilinen yanlışlara da giriyor o zaman. Bu
yoksa
durum.
Biz sızma zeytinyağını, tereyağını ve kuyruk yağını öncelikli olarak zaten tavsiye ediyoruz. Yani mümkünse hayatınıza rafine yağları sağlıklılık bakımından, yarayışlılık bakımından şifalanma için bunları hayatınıza sokmazsanız daha iyi deriz zaten bunu. Söylüyoruz. Yani her zaman sızma zeytinyağını, kuyruk yağını ve tereyağını tavsiye ederiz. Ama palm yağı diğer yağlardan farklı bir yağ değil. O da rafine yağdır, bu da rafine yağdır. Dolayısıyla margarin teknolojisinde toparlayacak olursam biz palm yağının, stearin kısmı gibi katı yağlarla bunları karıştırarak fraksiyonel olarak çözüm sunuyoruz. Hidrojenizasyona ve esterifikasyona bir alternatif olarak şu an sertifikalı bu tarz ürünlerde mevcut.
Tamam, buna dair şunu söylemek istiyorum ben de. Endüstriyel ihtiyaca binaen cevap verebilmek adına böyle bir şeye ihtiyaç var.
Evet.
Dolayısıyla bunun bu noktasını da bir sonraki bölümde inşallah konuşalım. Ben margarini aslında aldım. Şu içeriklere dair de bir şeyler yapacaktım ama bunu bir sonraki bölüme bırakalım.
Olur.
Bir sonraki bölümde margarinin içeriklerine girelim ve içeriklerini biz okuduğumuzda ne anlıyoruz? Çünkü ben normal bir vatandaş olarak ne anladığımı söyleyeceğim. Sonra da gıda mühendisi olarak Hayrettin Bey'in buradan ne çıkardığını ve bizim ne çıkaramayacağımızı böylelikle ortaya çıkartmış olacağız bütün bunlardan. Bir de şu sızma yağı var ya, zeytinyağıyla Riviera. Bir de bir ara önümüzdeki program inşallah nasip olur da vakitimiz yeterse bu konuyu da bir konuşalım istiyorum.
Konuşalım.
Yani Riviera ile sızma yağı arasındaki fark ne? Biz niye sızma yağı, niye pahalı Riviera, niye ucuz ve biz niye Riviera alamıyoruz?
Konuşalım.
O konuyu da konuşalım inşallah. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.